Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Allah bize böyle bir imkan verdi ve okuyuşumuzu da onun adına, o razı olsun diye yapacağız inşallah. 7567. hadis-i şerifle birlikteyiz. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, bu bölümdeki hadis-i şeriflerin ravisi o. Yani ondan gelen hadisleri okuyoruz. Sırayla sahabiler var. Bu sahabilerin bize aktardığı hadislerle birlikte olmaya da devam edeceğiz. Böyle olunca hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaştırdığı bilgilerle karşı karşıya kalıp şerefleniyoruz. Öte yandan bu hadisleri, bu sözleri bize aktaran sahabiyi de tanımış oluyoruz. Çünkü sahabiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi davrandılar. Bize aktardıkları hadisleri yaşadılar, inandılar, bununla zihinlerini oluşturdular. Yani bir bakıma Ebu Hureyre'yi de tanımak istiyorsak işte bu hadislerle onu da tanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yolda onlarla karşılaştığınızda önce siz selama başlamayın ve onları yolun en dar kısmına geçmeye mecbur edin. Züheyr dedi ki ravilerden Süheyl'e, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı diye sorunca müşrikler dedi. Yahudi ve Hristiyanlar olduğuyla da ilgili bilgi var ama müşrikler de denildi. Bakın özgür Müslümanların yaşadığı demden bize gelen bir bilgi bu. Yeryüzünde Müslümanların etkin olduğu, hakim olduğu, Allah'ın yasalarıyla hayatın şekillendirildiği bir toplumda Müslümanlar azizdirler, onurludurlar, şereflidirler ve dolayısıyla güç onlardadır. Bu bakımdan Müslüman karşısındaki kimseye selamla başlamıyoruz söze. Belki bugünkü algı dünyamızda, içinde yaşadığımız hayatta mahkum olanlar, yani müşrikler gibi ya da ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar gibi yeryüzünde yaşamak zorunda bırakılanlar bizleriz ve yolun dar kesiminden yürütülenler bizler. Mecbur önce selam verip efendim diyecek duruma düşürülen zillet ve meskenet içindeki halklar bizler olduk. Bu böyledir. Yani yeryüzünün galipleri ve mağlupları vardır. Ve bu günler toplumlar arasında değişir durur. Bunlar Allah'ın günleridir. Yasası böyledir. Bazen Rabbe sırtını dönenler verdiği nimete rağmen bu şekilde bir cezayı, bu şekilde bir imtihanı yaşarlar. Ama Allah'ın muradı netice itibariyle bunu yine hem şu ara hem de Kasas suresinden öğreniyoruz. Yeryüzü müstazafları Allah için bir hayatı yaşamaya yeniden dönerlerse aziz hale, şerefli hale gelirler. İşte böyle dönemde Müslüman böyle davranacakmış. Ben bu hadis-i şerifin bu biçimsel noktasını size ifade ettikten sonra bugün için zihinsel bir tavır olarak nasıl anlamamız gerektiğini şöyle düşündüm. Rabbim bağışlasın. Doğruysa inşallah düşünelim. Siz de kabul ederseniz bir bakın. Bugün karşımızda müşrik, yani Allah'ı yok sayarak ya da Allah'la birlikte başkalarının da var kabul ederek oluşturulmuş zihniyetler, düşünceler, filmlerden, dizilerden, okul derslerinden, reklam panolarından, şarkı sözlerinden vesaire bizim algılarımıza yöneliyor. Yani gözümüzden içeriye, kulağımızdan içeriye böyle bir bilgilenme var. Yani şirk zihniyetinin girişi böyle. Ya da Hristiyan dünyanın ya da Yahudice hayat algılarının bizim kalplerimize sızışı, kulaklarımızdan girişi olmaktadır. Ben sanki şöyle davranacağım kendim yaşadığım hayat içerisinde. Her ne kadar benim olmayan bir şehir var. Bana ait olmayan bir hayat sistemi var. Ekonomik dünya, siyasi, sosyal dünya. Fakat ben bu dünyada öyle bir kafa, öyle bir gönülle yürüyeceğim ki karşımdan gelen faşizmi, liberalizmi, demokrasiyi, laikliği vesaire köşeye sıkıştıracağım. Yani onlara söz hakkı vermeyeceğim kendi dünyamda. Yaşanan bütün dünya üzerinde yetkim yok, gücüm yetmiyor. Şehirlerde onların sözü geçiyor, geçsin. Ama ben kendi gönül dünyamda, zihin dünyamda buradaki gibi onlara selam vermeyeceğim. Onları adam yerine koymayacağım. Şahsları kastetmiyorum, fikirleri kastediyorum. Sanırım böylece bir hayatı yapabilirsek, yani eyvallahsız olur. Dinimden başka çıkışım yok. Şifam budur. Benim için çözümse çözüm Allah'ın kelamı, peygamberin cümlelerindedir. Duruşunu, bakışını, tavrını kendime iyice öğreteceğim. Ki zilletim izzete dönüşsün. Yani bu kitaptan başka bir çözümü işte falan kişisel gelişim kitaplarından ya da annelik bakım bilmem nesinden ya da evliliğimi kurtarma operasyon kitaplarından ya da ekonomik kalkınmayı nereden öğrenirizlerden elde etmeyeceğim. Bileceğim ki benim için çözüm buradadır. Evet, şu anda kendime bakacak yüzüm yok. Ümmetin kendi kendisine bakacak yüzü yok. Olabilir ama biz şerefli bir Müslümanız. Ve Allah demenin şerefi, Subhanallah demenin şerefiyle yeniden kitaba yürüyoruz. Peygamberimizin önüne oturuyoruz ve eyvallahımız olmayacak kafir dünyaya. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz elhamdülillah. Ve 7568. hadis-i şerifle birlikteyiz. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz oturduğu yerden kalkıp da daha sonra tekrar oturmak isterse oraya, kendisi o yerde oturmada başkasından daha fazla hak sahibidir. Hele şu dine bakın. Hayatın her noktasını çözüyor bizim için. Oturma, meclis. Birileri beraber oturmuşlar, konuşuluyor. Sonra kalktı, gitti, bir işi var ve döndü. Aynı meclise, herkes oturduğu yerde, o kalktığı yere oturmaya diğerlerinden daha fazla layıktır. Yani belki tamam, Müslümanlar arasında bunu sorun etmeyiz diye düşünülebilir. Hayır, gönülleri kirletmeyen tavırlar güzel. Her hak sahibi hakkını bilecek. Hemen Müslümanlar gel abim diyecek, burası senin de, sen kalkmıştı, burası senin yerin. Hemen çekilecek. Kimse o gitti diye hemen oraya bizim memleket tabiriyle gönenmeyecek. Orayı kendisinin hemen adam kalkar kalkmaz oraya yasılmak yok. Orası benim demek yok. Bunu böyle herhalde ifade edebilirim. Rabbim bağışlasın. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7569. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Hureyre aktarıyor bize. Allah ondan razı olsun. Kim elinde yemek bulaşığı ve kokusu varken onları yıkamadan yatıp uyursa ve bu yüzden başına bir iş gelirse kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Dikkat edin, oturmadan yemeğe geçtik. Yemek yenmiş, elinde yemeğin bulaşığı, artığı var, kokusu var. Yıkamadan yatıyor, uyuyor ve bu yüzden başına bir takım sıkıntılar, korkular, düşler, kabuslar filan olursa Allahu alem, başka kimseyi suçlamasın, kendini suçlasın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 7570. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Hureyre radıyallahu anh aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulup da satın alıp azat etmesi, yani özgür bırakması bunun dışındadır. Bir babanın hakkı nasıl ödenirmiş? Baba köledir, gidilir, alınır, sonra özgür bırakılır, işte o zaman. Hadi kendimiz için bir yol bulmak adına şöyle düşünsek mi? Hani bugün köle yok, köle azadı yok, zaten biz köle gibi bir hayat yaşıyoruz. Böyle bir dönemde özgürlük Allah'ın kelamıyla tanışmaksa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini okumak ve bununla yeniden dirilmekse, çünkü yaşadığımız hayat bizi köleleştiriyor zihinsel olarak dumura uğruyoruz. Kalplerimiz çalışmaz, firasetlerimiz yeterli değil algılamaya, fehmetmiyoruz, hikmet kaybolmuş vesaire. Böyle bir dönemde, yani alışkanlıkların kölesi olmuşuz, para pulun kölesi olmuşuz, kariyerin kölesi olmuşuz, alışveriş mantığının, mabetlerinin, ticari hayatın, ekonomik bilmem nelerin kölesi olmuşuz diyelim ki, böyle bir ortamdan nasıl kurtulunur? Kitap ve sünnete tutunarak, bunu babam bilemiyor, anlayamıyor, yapamıyor idiyse ona ulaşıp bunu yapmasını sağlayabilirsek bir hak ödenmiş olur mu? Vallahi en azından hani bir insanı kurtarmak aslında bizim için dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı ya. Bir insanın bir ayetle, bir hadisle buluşması, bir kullukla buluşması bizim için yeryüzünden daha tatlı ya. Hele bu babamız olunca, anamız olunca, kardeşimiz olunca daha güzel olmaz mı? Böyle çabalayalım. Özgürleşelim, özgürleştirelim insanları da inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7571. hadis-i şerif. Ebu Hureyre aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine sorulan bir meseleyi bildiği halde gizleyip cevap vermeyen kişiye kıyamet gününde ateşten bir gem vurulur. Ya Rab sen bizi koru. Şimdi zor bir hadis-i şerif bu. Kendisine sorulan bir meseleyi, bir sorunu bildiği halde gizleyip cevap vermeyen kişiye kıyamet gününde ateşten bir gem vurulur. İnsanlar soru soruyorlar. Bugün için konuşuyorum. İslam'ın tekrar söyleyeyim, hakim olduğu günlerin soruları, Müslümanlar sadece dini kul olmak için öğreniyorlardı. Yani sahabe-i kiramın anlayışı, tabi'in ve tebe-i tabi'nin anlayışı neydi? Allah'ın kitabının önüne oturduklarında, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen sözleri değerlendirdiklerinde, sadece bu söz bana ne yüklüyor, ben bu sözle ne yapacağım diye bakıyorlardı. Anlamadıklarında bunu sordukları alim cevaplandırmalıydı. Konuyu onlara kul olmaları açısından izah etmeliydi. Bildiği halde bu kulluk yöntemini gizleyen işte gerçekten kıyamet günü ateşten bir gemle gemlenir. Ya Rab sen bizi koru. Ya bugün, yani insanlar dini öğrenirken dinle ilgileri kul olmak için değilse, Allah-u Teala'nın kitabını anlayıp ben daha iyi Müslüman olacağım, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini anlayıp daha iyi Müslüman olacağım derdini taşımayıp da insanlar sadece içinde yaşadıkları hayattan kaynaklanan bir takım sorunların hadi imanla da bağlantıları olduğu için bir bağlantı yanlışlığını düzeltmek adına hocaya varıp işte şunu yapmak caiz mi? Şunu yapmak nedir diye fetvalar sormalarının karşısında ben fetva vermek zorunda mıyım? Sorularını çözmek zorunda mıyım? Yani işte diyelim futbol sahasında oynayan oyuncuların bir problemi var. Çözemedikleri bir olay var. Ve bana gelip bununla ilgili çözüm istiyorlar, sorun istiyorlar. Ben oysa voleybol oynayan bir adamım. Yani örneğin diye konuşuyorum. Şimdi ben onların oyunlarıyla ilgili konularına cevap vermek durumunda değilim. Benim alanım değişik. Ben başka bir hayatın adamıyım. Benim öğrendiğim bilgiler de başka bir dünyaya ait. Şimdi bugünkü sistem, dünya sistemi, ekonomik sistem, siyasal sistem oluşturduğu sorunlar var. Meydana getirdiği problemler var. Bu hayat yaşamak zorunda kalan Müslümanların da bununla ilgili problemleri olabilir. Ama baştaki bir problemi hiç kimse görmeden daha sonraki konularla ilgili bilgi isterlerse ben cevap vermek durumunda değilim. Şöyle demek istiyorum. Hiç Müslümanın ben bu Allah'ın kelamını okuyup anlayayım hele, ben bu dinimi düzgün bir öğreneyim hele diye kendi kendine bir çabası yoksa, tutup sadece bir konuda fetva arıyorsa olmuyor, tutmuyor. Bu fetva da onun bir işine yaramıyor. Ona da zaten başka tür bir kılıf bulmaya çalışıyor olabilir. Ancak bu kadar söyledim. Yani sorularla insanlar beni şekillendirememeliyim. Demek ki Hani sorular benim sorunlarımdansa başım gözüm üstüne. Cennet sorunuysa. Yani cennete nasıl gideriz hoca? Cehennemden nasıl kurtuluruz diye soruluyorsa canla başla bunu aramalıyım ben. Yani evlilikle ilgili sorun buraya dayandıysa, para kazanma konusunda, harcama konusundaki sorun buraya dayandıysa bunun çözümünü aramalı, bulmalı, cevabını elbette biliyorsam kesinlikle söylemeliyim. Cennetin yolunu bildiği halde söylemezse adam gem vurulur. Bu hadisi böyle anlayayım inşallah. Ama bunun dışında adam bana eğer içki içecek bir mekanın yerini soruyorsa kusura bakma ben de ona cevap vermem. Dolayısıyla nereye gidecekse insanlar nasıl gidecekse kendileri gidecekler. Ama Kur'an'ı bilen, hadisleri bilen, Kur'an ve hadisleri bildiği halde toplumun yandığını, alev aldığını, cehenneme doğru sürüklendiğini gören ve bununla beraber hala oturduğu yerde kendisi okumaya devam eden kimselere de yazık. Veil. Kalkacağız. Bu ateş yakıyor herkes. Bir hadis olsun duyuralım. Bir ayet olsun duyuralım. Soru sormayı bilmiyor ki insanlar gelsin sorsunlar. Hadi soru sor dediğinde ya cinlerle ilgili ya kaderle ilgili ya falan filan soru soracaklar. Şimdi ben onlara Kur'an'ı bilen bir Müslümansam eğer, Peygamberimden sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olan bir Müslümansam eğer, asıl sormaları gereken soruyu hatırlatmalı, neyi dert edeceklerini onlara öğretmeli değil miyim? Kalkmalı ve yürümeliyiz. Konuşmalıyız. Hatta beklemeyeceğiz. Asıl böylesi bir gizleme, gizlemenin ta kendisidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim. 7572. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinizin kabına sinek düşerse, sineğin tamamını kaba batırsın. Çünkü onun bir kanadında hastalık, diğerinde de şifa vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olduğumuzun farkındasınız. Dolayısıyla ben konuşmuyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Ben konuşmaya başladığımda da uyarıyorum. Yani bu hadisten anladıklarım şunlardır diye. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir bölümü okuyorum. Yani bir iman konusu bu. Bir bilen konuşuyor. Allah tarafından kendisine bilgi verilen konuşuyor. Ve diyor ki sinek diye bir şey var. Bu sizin kabınıza da düşer. Düşerse düşsün. Diğer tarafının kanadını batırın. Çünkü bir tarafında şifa, bir tarafında ne var? Hastalık var. Ona göre birbirini giderir. Bu böyledir ve devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7575. hadis-i şerif. Bir kafiri öldürüp de sonra Müslümanca yaşayan bir Müslümanla öldürdüğü kafir cehennemde bir arada bulunmazlar. Şöyle tercümeyi benim okuyuşum biraz değiştirdi. Bir düzgün ifadeyle anlamaya çalışalım inşallah. Bir Müslüman düşünelim. Bir kafir öldürmüş. Sonra Müslümanca bir hayat yaşayıp ölmüş. Şimdi bu Müslümanla o öldürdüğü kafir aynı yerde, yani cehennemde bir arada bulunmazlar. Allah-u Teala bu kadar bir mücadelenin içerisine girmiş, canı pahasına cihada katılmış, şehit olurcasına savaşmış ve bir kafirin de canını okumuş bir Müslümanı o kafirin gittiği yere koymaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7576. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh aktarıyor bize. Adamın biri kalbinin katılığından yana Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yakınınca kalbinin yumuşamasını istiyorsan yoksulu doyurup yetimin başını okşa buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam kalp katılığını fark etmiş. Erdem sahibi, fazilet sahibi. Yani insanın yüreğindeki soğumayı, katılaşmayı görmesi de bir incelik. Çünkü çoğu kez insanlar yüreklerindeki insafsızlığı, vicdansızlığı, yüreklerindeki katılığı taştan daha katı hale gelişi göremeyebilirler. Bir anda olmuyor çünkü. Çoğu kez ağır ağır soğur, ağır ağır katılaşır, ağır ağır kayboluruz. Ama bunu fark eden bir Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Derdini ona açıyor. Diyor ki kalbim katılaşıyor, ne yapmalıyım? Kalbimde bir sertlik var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan yoksulu doyurup yetimin başını okşa. Çünkü kalp katılığının temeli kibir ve dünya hırsına dayalıdır. Yeryüzü benim olsun derdiyle çabalamak, mal biriktirip yığmak ve kendisinden başka kimsenin olmadığı bir dünya varmış gibi yaşamak, yani kibir, insanı tüketir. Katılaştıran da bunlardır genellikle. Kibrimizin yıkılması için garibin, gurebanın, fakirin, fukaranın yanına gitmek lazım. Eksiği olanların yanına giderek kendi fazlalıklarımızı fark edeceğiz ki bu bizim için bir nimet diyelim, anlayalım. Şükretmeyi öğrenelim. Öte yandan yetimle birlikte olmak, onun başını okşamak, yetimle birlikte olan fakiri fukarayı da doyurmak, onlarla oturup yemek yemek, yemek yedirmek illaki kalbi etkileyecek ve yumuşatacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle söyledi. Öyleyse yüreklerimizdeki sertleşmenin gitmesi için çözüm buradadır. Kendi mekanımızdan kalkıyoruz ve yürüyoruz. Başkalarının yanına doğru da. Kendi çocuğunu bile başını okşamayan insanlar, kendi hanımına bile gülümsemeyen insanlar, etrafındaki akrabasına, dostlarına bile evinden yemek çıkmayan kimseler nasıl bir merhamet bulacaklar? Ya Rabbi sen bizim kalbimizi incelt ve bizi hayırlı amellere yönelt. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sözler okuyoruz Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde. 7577. hadis-i şerif. Ramazan ayı ile her aydan 3 günü oruçlu geçiren kişi tüm yılını oruçlu geçirmiş gibidir. Ramazan 1'e 10 veriyor Allah-u Teala. 30 çarpı 10 300. Geri kalan 3 gün bütün haftalar, onlar da aya dağıtalım. İşte bütün yıl oruçlu gibiyiz. Bilmiyorum doğru saydım mı? Yani Ramazan ve diğer her aydan da 3 gün bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap elde ediyoruz. Kolay bir sevap ama yapanı az. Rabbim bize de gayret versin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7578. hadis-i şerif. Sizden biri ölümü temenni etmesin. Eğer iyi biri ise belki daha fazla hayır işler. Eğer kötü biri ise olur ki tövbe eder. Yani ölüm geliversin, yeter artık bu dünyada yoruldum filan. Hani bu tür söylemler tatlı değil. Acı ve keder dolu bir hayatımız olabilir. Gurbet dolu bir hayatımız olabilir. Mutluluğun böyle yüzünü göstermediği, hep puslu havalarda yaşanan bir dünyamız, hayatımız olabilir, olsun. Bu hayatın uzunluğundan da şikayetçi olmayacağız. Eğer iyi biriysek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kıldığın namazlar, verdiğin sadakalar, söylediğin Subhanallah, Elhamdülillahlar hep terazine yazılacak, birer amel olarak geçecek. Eğer kötüysen, günahların varsa Rabbimin merhametiyle belki de tövbe edeceksin. Öyleyse ölümü çağırıp durmuyoruz. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyorum. 7579. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara borç veren bir adam vardı. Alacaklarını toplayan kölesine de darda olana git din zaman alacağı ertele ve affet, belki Allah da bizi affeder derdi. Bu kişi Allah'ın huzuruna çıktığında bu ameli sebebiyle affedildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir adamı anlatıyor. Bu adam yaşamış birisi fakat bu özellik yaşanacak bir özellik. İnsanlara borç veren bir adammış. Alacaklarını toplayan kölesine, hizmetkarına da diyor ki, darda olana gittiğin zaman, yani ödeyemeyecek durumunda olana gittiğin zaman, alacağı ya ertele ya da affediver. Belki de Allah da bizi affeder. Ya alacağın üstünü çiz, tamam peki veremeyeceğin oldu, kabul etmiyoruz de, siliver. Ya da ne zaman ödeyeceksin? Ertele. Belki Allah da bizi affeder derdi. Bu kişi Allah'ın huzuruna çıktığında bu ameli sebebiyle affedildi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi, imanlı birisi, namazlı birisi, yani bunların üzerine bir ahlaktan bahsediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okuyoruz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. 7584. hadis-i şerif. Şu bitkiden yiyen kişi mescidimize girip de bizi rahatsız etmesin, dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi Yakup dedi ki, bu bitki ile kastedilen sarımsaktır. Yani ağız kokusuyla bizim mescidimize girmeyin de bizi rahatsız etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o zaman girmeyelim mi? Yok ya, o zaman sarımsak yemeyelim. Yani namaz kılacağımızda diye anlayacağız. 7584. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin cemaatle kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Hureyre aktarıyor bize. 7585. hadis-i şerif. Ben cevami-ül kelim ya da cevami-ül kelam, az sözle çok şey ifade etme kabiliyetiyle gönderildim. Düşmanlarıma korku verme özelliğiyle bana yardım edildi. Ben uykudayken yeryüzü hazinelerinin anahtarları getirilip ellerime bırakıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem övünmüyor. Başka şeriflerde de bunu söyler. Ben şöyle söyleyeyim, övünme yok der. Ama burada kendini anlatan üç konu var. Bir, cevamiül kelam oluşu ya da kelim oluşu. Yani az söz söylüyor peygamberimiz, kelimeler onun dilinde azalıyor ama manalar genişliyor. Kur'an'da da böyledir. Rabbimizin kelamı, kelimeler derin manalarla doludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleri de böyle. İkinci bir özellik, düşmanlarıma korku verme özelliğiyle yardım edildi. Hatta bir rivayette bir aylık mesafeden. Bu özellik Müslümanlara da verilmiştir. İzzet ve şeref dolu olan Müslümanlardan kafirler bulundukları yerden korkmaktadır. Hatta gerçi bugün bizim gibi aslında korkulacak bir yönü olmayan Müslümanlardan bile yeryüzü kafirleri çekinip proje üzerine proje yapıyorlar. Biz biliyoruz ki bir numaramız yok aslında. Ne güç, ne kuvvet, ne izzet, ne şeref, ne okuma, ne yazma, ne ilim, hiçbir şey yok. Bununla beraber şu ağzımızdaki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi, ahiret gününe imanımız, Kur'an kitabımız, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam deyişimiz, bu duruşumuz sebebiyle yeryüzünün güç sahipleri, para babaları hesap üzerine hesap yapıp Müslümanlar aleyhinde neler yapabileceklerini planıyla uğraşıp duruyorlar. Yahu bizde bir şey yok, ne yaparsınız diyeceğiz belki. Biz zaten size bağlanmışız, istediğiniz şekilde hareket ediyorsunuz. Hayır, korkuyorlar. Demek ki müminlerin bu kadarcık imanı bile onlara yetiyorsa, bir de aziz ve şerefli olan kitabın ayetleriyle yürekleri dolmuş, bununla izzet şeref bulmuş olan Müslümanlardan gavurlar korkmaz mı? Kafir dünya çekinmez mi? Bu da bize verilen bir özellik. Ve üçüncüsü, ben uykudayken yeryüzü hazinelerinin anahtarları getirip ellerime bırakıldı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıyor. Hasırın izleri vücuduna, çıplak tenine iz haline gelmiş. Bununla beraber diyor ki, yeryüzü hazineleri benim elimde. Yani İran, Bizans, Yemen, dünya toprakları, yeraltı yerüstü madenleri, insanlar önümde. Ve bu gerçekleşti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp de bakmadı bile. Çünkü o yüce dosta doğru yürüyecekti. Müslümanın da hedefi cennet, Allah'ın rızası. Fakat dünya da bize hizmet edecek. Yeter ki hedefimiz Allahu Teala'ya razı etmek olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.